3-500 milyarlık taksilere biniyorlar. Sonra da insanlara sabredin diyorlar. Nasıl insanlar bu sözlere inanacaklar? Daima Allah'ı hatırlayan, daima kainat kitabını okuyan, Allah'ın sonsuz kudretini, sonsuz ilmini, sonsuz rahmetini kainatta temaşa eden bir insan kibirlenebilir mi? Kendisini bir şey zannedebilir mi? Bir zaman gelir, insanlar kendilerini hakkı hakikati anlatan bir insanın yanlarında olmasındansa, onlara emr-i bil maruf nehyanil münker yapacak olan bir insanın, bir İslam davetçisinin yanlarında olmasındansa, eşeğin pisliğinin yanlarında olmasını tercih ederler. Başörtülü bir kadının olduğu yere girmek istemezler. Hatta bir şehidin annesi olsa bile. Allah'a kul olan başka bir şeye kul olmaz. Allah'a kul olmayan her şeyin kulu olur. Allah'a kul olmayan nefsinin kulu olur. Allah'a kul olmayan kadının kulu olur. Allah'a kul olmayan makamın kulu olur. Makam perestlerin kulu olur. Allah'a kul olmayan malın kulu olur. Allah'a kul olmayan fabrikatörün kulu olur. Size karışmayan önderler istiyorsunuz. Ölmüş önderler istiyorsunuz. Hayat sahibi olan Allah'tan talimat almak istemiyorsunuz. Hakikatte siz önderlerinizden de talimat almak istemiyorsunuz. Her zaman ölüleri önder olarak kabul ediyorsunuz. Çünkü ölüler size talimat göndermiyor. Size yaptıklarınızın hesabını soramıyor. Siz zayıf, aciz, size karışmayan önderler istiyorsunuz.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, İsra suresinde Allah Azze ve Celle Allah'tan başka ilah tanımayın diyerek başlamış o bölüme, Allah'la birlikte bir ilah tanıma diyerek başlamış ve yine aynı ifadeyle son vermiş idi. 15 ayet kadar 17 ayet kadar ilah olduğunu ispat eden kanunlar koymuş. Allah'la birlikte hiçbir kanun koyucu tanıma dedikten sonra, Allah'la birlikte bir ilah tanıma buyurduktan sonra bir takım kanunlar koymuştu. Bu şekilde kendisinin ilah olduğunu, kendisinin kanun koyabileceğini ortaya koymuş ve sonunda o mevzuyu bitirirken de yine Allah'tan başka bir ilah tanımamayı emrederek bitirmişti. Kendisinin ilah olduğunu, kanunları kendisinin koyacağını bildirmiş, sonra kanunlarını bir kısmını o bölümde koymuş ve sonra yeniden Allah'la birlikte ilah tanıma demek suretiyle Allah'la birlikte ilah olmak isteyen kimselerin bizim tarafımızdan reddedilmesi gerektiğini ifade etmişti. Mevzunun hem başında hem de sonunda aynı şekilde buyurulmuş olmasının manası bu. Allah'la birlikte ilah tanımayacaksın, Allah'ı ilah olarak göreceksin, kanunlarını Rabbinden alacaksın. Ondan sonra eğer başkaları Allah'ın yerine geçmeye kalkarlarsa, Allah'ın dünyasında kendilerinin dediğinin olmasını isterlerse, bizim dediğimiz olacak derlerse, işte o takdirde onlarla mücadeleyi emretmek için Allah Azze ve Celle yine Allah'la beraber ilah tanıma, ilahlık taslayanları reddet buyurmuştur. Allah'la birlikte ilah olmak isteyenler, kibirli kimseler, kendisinin bir damla sudan yaratıldığını unutmuş olan kimseler, insan Allah'ı unutunca Allah da ona kendisini unutturur. Allah'ı unutunca, kainat kitabını okumaya okumaya Allah'ı unutan kimseler, eninde sonunda bir gün gelir, kendilerinin bir damla sudan yaratıldığını unutmaya başlarlar. Bir spermden yaratıldıklarını unuturlar da güç ve kuvvet ellerine geçince benim dediğim olacak deyip horozlanmaya başlarlar yeryüzünde. İşte onun içindir ki Allah Azze ve Celle yeryüzünde büyüklenerek kibirli bir şekilde yürüme buyurmuştu. Kibirli bir şekilde yürüme güç ve kuvvet eline geçtiğinde. Zaten güç ve kuvvet eline geçmemiş olanlar, mal ve makam sahibi olmayanların bu şekilde kibirli kibirli yürümeleri mümkün değildir. Onun için ayet özellikle mal sahipleri ve makam sahiplerine hitap ediyor. Evet, fakir fukaradan da makam sahibi olmayanlardan da kibirli insanlar çoktur. Ama özellikle mal ve makam sahibi olunca insanlarda kibir daha da artar. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki, İran'a ve Bizans'a hakim olduğunuzda İranlılar ve Bizanslılar size boyun eğdiklerinde o zaman birbirinize musallat olmaya başlayacaksınız. Yani yeryüzünde güç ve kuvvet elinize geçince İran'a, koskoca İran İmparatorluğuna, Bizans İmparatorluğuna galip geldiğinizde o günler gelecek yani buyuruyordu. Ümmetim elini kolunu sallaya sallaya yürümeye başladığında, yani kibirli kibirli yürümeye başladığında, güç ve kuvvet ellerine geçtiği gün bu hale geldiklerinde işte o zaman birbirlerine musallat olacaklar. Aralarındaki kardeşlik bitmeye başlayacak. Kibirlendikçe kibirlenecekler. İşte o zaman artık yeryüzünde Allah'ın halifeleri değil, padişah olacaklar, kral olacaklar. Allah'ın halifeleri mütevazi bir hayat sürdüler. Allah Resulü'nün talebeleri daima mütevazi bir hayat sürdüler. Ama ondan sonrakiler, onlardan sonrakiler, Hulefe-i Raşidinden sonra kibir hastalığı ümmeti sarmaya başladı. Yetkililer, zenginler, makam sahipleri kibirli kibirli yürümeye başladılar. İnsanları aldatmaya başladılar. Mercedeslere binmeye başladılar. O gün için o günün Mercedes'ine biniyorlardı. Bugün için de bugünlerin Mercedes'lerine, O gün için o günün şartlarına göre o günün villalarında oturuyorlardı. Bugün için de bugünün şartlarına göre bugünün saraylarında oturuyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmamıştı. Hulefe-i Raşidin de, dört halife de böyle yapmamışlardı. Allah Resulü'nün sahabesinden gelen rivayetlere göre Hazreti Ayşe'ye sorulduğunda eviniz nasıldı ey müminlerin annesi? Ne yer ne içerdiniz, nasıl bir hayatınız vardı denildiğinde bizim evimizde bir hilal görünürdü, bir hilal daha görünürdü, bir hilal daha görünürdü de Allah Resulü'nün evinde tencere kaynamazdı buyurdu. Yani iki ay geçerdi de Efendimiz'in evinde yemek pişmezdi. Peki ne yer ne içerdiniz diye sorulduğunda iki siyah dedi, hurma ve su. Bazen de komşularımızdan bazıları süt gönderirlerdi Efendimiz'e hediye olarak. Allah Resulü aslında fakir değildi. Ama fakirce bir hayat sürüyordu. Zengindi aslında. Hazreti Hatice'nin malı mülkü çoktu ve o bütün bu malı mülkü Rabbi yolunda harcamıştı. O mal mülk bitince Allah Azze ve Celle onlara Medine'de İslam devleti nasip etmişti. Hicret gerçekleşmiş, Bedir savaşı gerçekleşmiş. Ve Allah Azze ve Celle artık ganimetler nasip etmeye başlamış Müslümanlara ve o ganimetlerin de beşte biri Peygamberimize ait olmuş ve esas olarak Efendimiz bu ganimetlerle büyük bir zengin olabilecekken yine de fakir hayal sürmeye devam etmişti. Kendisinin hakkı kendisine getirildiği zaman onu fakir fukaraya dağıtıyordu. Fakir bir hayat sürmesi fakirliğinden değildi. Onun fakir hayat sürmesi fakru ihtiyari denilen kendisinin tercih ettiği bir fakirlikti. Fakru ittirari değildi. Mecburiyetten ötürü, hakikaten malı mülkü olmadığından ötürü fakir bir hayat sürüyor değildi. O tam bir zahit idi. Tam bir zühde ulaşmıştı. Benim dünya ile ne alakam var diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Benim dünyanızla ne alakam var? Onun talebeleri de onun gibi konuştular. Sahabe-i kiram da öyle davrandılar. Onun terbiyesiyle terbiye olanlar bir müddet o şekilde devam ettiler. Mütevazi idiler. Yemekleri mütevaziydi. Allah Resulü gider fakir fukarayla oturur kuru ekmek yerdi. Hanımlarına yardım ederdi. Kendi ayakkabısını kendisi yamalardı. Allah Resulü hiçbir zaman hiçbir kimse tarafından kibirli olmakla itham edilemedi. Her ne kadar mesela Hazreti Hasan gibi Efendimizin torunlarından Hazreti Hasan gibi bazı kimselere bazı cahiller tarafından sende kibir görüyoruz denmiş olsa da Hazreti Hasan onlara hitaben bizde kibir olmaz demişti. Ehl-i Beyt'te kibir olmaz. Bizde olan vakardır. Vakarla kibrin farkını göremiyorsunuz. Ondan dolayı vakarlı insanları kibirli zannediyorsunuz. Sizin gibi basit davranmayan insanları kibirinden zannediyorsunuz. Halbuki o vakarlı davranıyor. Ehl-i Beyt'te vakar olur, kibir olmaz demişti. Anlamayanlar kibirli zannediyorlardı onu ama halbuki hakikatte Efendimizin torununa kibir yakışmazdı. Allah Resulü onun hakkında benim bu oğlum efendidir demişti. O torunu hakkında efendi demişti. Efendi olarak Resulullah tarafından bizzat isimlendirilen Hazreti Hasan'a kibir olabilir miydi? Ama anlamayanlar, kibirle vakarın farkını göremeyenler karıştırıyorlardı meseleyi. Sonraki zamanlarda iş padişahlığa dönüşünce, babadan oğula dönmeye başlayınca, Muaviye ile birlikte kendinden sonra oğlu Yezid'i, kendinden sonraki halife olarak tayin edince, iş babadan oğula dönüşünce, Yezid ile birlikte fasıklar da idareye geçmeye başlayınca, işte o zaman zevk ve safa da başladı. Kibirli insanlar idareyi ellerine aldılar. Toplumları ezen insanlar idareyi ellerine aldılar. Allah'a şükredeceklerine kendilerini büyük görmeye başladılar. İnsanlar gözünde Efendimizin ifadesiyle onlar köpeklerden ve domuzlardan bile daha nefret edilen varlıklar olmalarına rağmen onlar kendi gözlerinde çok değerli varlıklardılar.
Halbuki halkın gözünde onlar adi mi adiydiler aslında. Ümmet ne zaman ki bu hale geldi, kibirli hale geldi, çok lüks saraylarda oturmaya başladılar. İşte o zaman ümmet gerilemeye başladı. Lale devrine girmeye başladılar. Ne zaman Osmanlı çöktü? 1900'lerde mi çöktü? Hakikatte Osmanlı'nın çöküşü Lale devrine girdiği zamandadır. Lale devrine girince, lükse alışınca, kibirli bir hayat yaşamaya başlayınca, çok lüks elbiseler, çok lüks saraylar, çok lüks yemekler, işte o zaman aksini getirdi. Aksiyle tokatlandılar. Madem ki kibirlendiniz, madem ki dünya perest oldunuz, o zaman dünya elinizden alınacak, şeref de elinizden alınacak ve şerefiniz gidecek elinizden. Daima tokat cezanın cinsinden, amelin cinsinden, ceza amelin cinsinden olmuştur. Bir insan kibirlenmek istediğinde, büyüklenmek istediğinde, dünya perest olduğunda o insan alçaltılır. Büyümek isteyen alçaltılır. Büyüyecek olanlar büyüklenmezler. Eğer bir insan büyüyecekse gerçekten, ileride büyük bir insan olacaksa gerçekten, o insana Allah Azze ve Celle büyüklenme duygusu vermez. Kendisinin ne kadar aciz olduğunu hiçbir zaman unutmaz. Kendisinin acizliğini unutan insan kibirlenmeye başlar. O insan büyümeyecektir. Eğer kibirleniyorsa büyümeyecektir, küçültülecektir. Eğer büyüyecek bir insan olsaydı büyüklenmezdi. Allah onu büyütmek isteseydi ona büyüklenme duygusu vermezdi. Onun bu duygular içerisinde kalmasına müsaade etmezdi. Demek ki layığı oydu ki Allah Azze ve Celle ona müsaade etmektedir. İşte bu noktaya gelince ümmet gerilemeye başladı. Yeryüzünde kibirli yürüyenler çoğalınca, lüks hayata dalanlar çoğalınca, dünya perest olmaya başlayınca, işte o zaman ümmet gerilemeye başladı. Esas sebebi görmek istemeyenler, esas sebebin dünya sevgisi ve dünyanın nimetleri içerisinde olunca kendini kaybetme ve kibirlenme olduğunu anlamayanlar, sağa solu suçlayanlar, şundan dolayı geri kaldık diyenler, hakikatte onlar gerçekleri görmek istemeyen kimseler yahut da gerçekleri bulamayan kimselerdir. Bir toplum neden geriler? Bir toplum hangi şartlar gerçekleştiği zaman yükselir? Allah Azze ve Celle bunun bize sırrını açıklıyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah bir milleti ne zaman değiştirir? Bir millet ne zaman yükseltilir veya alçaltılır? Bir milletin yükselmesinin ve alçalmasının formülü, kuralı, kanunu nedir? Bir millet kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez buyurur. İşin formülünü söyler bize, kanununu açıklar Kur'an. Bir millet kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe, mütevazi iken mesela kibirli hale gelirlerse Allah da onlara verdiği nimeti değiştirir. Mesela kibirli iken mütevazi hale gelecek olurlarsa Allah da onlara verdiği nimeti değiştirir. Kötü nimet veriyorsa iyi nimete dönüşür. İyi nimet vermişse kötü nimete dönüşür. Bu toplumların dönüşmesinden kaynaklanır. Toplumlar dönüştüğü zaman onlara verilen nimetler de dönüşür. Toplumlar değiştiği zaman onlara verilen nimetler de değişir. Ve bu bir sünnetullah'tır. Allah'ın kanunudur, Allah'ın kanunlarında bir değişiklik olmaz. Dün de aynı kanun geçerlidir, bugün de aynı kanun geçerli. Yarın da aynı kanun geçerli olacaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim bize yeryüzünde kibirli yürümeyin derken, hakikatte bizi ikaz da ediyor aynı zamanda. Eğer böyle bir şey yapacak olursanız sizi yeryüzündeyken de rezil ederim. Sadece ahirette değil, sadece cezanızı vermem. Ahirete bırakmam cezanızı, bu dünyadayken de veririm. Çünkü kibirli olanların hasmı Allah'tır. Bir insanın hasmı Allah olacak olursa o insan felah bulabilir mi? Bir toplum Allah ile mücadele ederse, bir toplum bütün kurumlarıyla Allah'a savaş açmışsa, Allah'ın dediği değil, benim dediğim olacak, bizim dediğimiz olacak diyorlarsa, Allah Azze ve Celle ile mücadele edenlerin, Allah'a meydan okuyanların sonu olabilir mi? Allah onlara mühlet tanır ama sonunda yakaladığı zaman çok şiddetli bir şekilde yakalayacaktır. Onun içindir ki makam sahipleri, mal sahipleri, ne kadar mal veya makam sahibi olurlarsa olsunlar mütevazi yaşamalı, insanlara örnek olmalılar. Karun'un yaptığı gibi kötü örnek olmamalılar. Karun da bütün ihtişamıyla, bütün malının, mülkünün hepsini gösterircesine en lüks elbiseler içerisinde çok harika bir tabloyla insanların karşısına çıkmıştı. Onu gören insanlar ona özenmişlerdi. Kur'an bize o noktayı anlatır. Kavminin karşısına bütün ihtişamıyla çıkınca Karun, o zaman cahiller dediler ki, keşke bize de verilseydi Karun'a verilenin benzerleri. Keşke biz de bir Karun olsaydık dediler. Halbuki Allah Karun'u batıracaktır yerin dibine. Cahiller onun gibi olmak istiyorlar. Halbuki Allah onun yerin dibine batıracaktır. Kendisini de kendisinin yurdunu da malını da yerin dibine batıracaktır. Yeryüzünde kibirli kibirli yürümenin cezası ahirete bırakılmıyor. Bazı cezalar bu dünyadayken veriliyor. Bazıları peşin olarak hemen insanlar o günahı işlemesinler diye. Allah'ın en çok nefret ettiği suçların cezaları burada ekseriyette peşin olarak veriliyor. Ta ki insanlar o büyük günahtan kaçınsınlar diye. Eğer zenginler, makam sahipleri insanlara bu şekilde lüks bir hayat içerisinde yaşadıklarını gösterecek olurlarsa cahiller onlara meyledecektir. Halbuki Allah Azze ve Celle bundan men etmektedir. Onlara meyletmeyin ve ey zenginler, insanları kendinize meylettirmeyin. O kötü hayatınıza insanları meylettirmeyin. Ey yetkililer, lüks içerisinde yaşamayın ki siz insanlara yarın fakir fukara insanlara sabredin diyebilesiniz. Yoksa hangi yüzle insanlara sabredin diyeceksiniz? Toplumunuzda fakir fukara insanlar olacaklar. Siz o fakir fukara insanlara hangi yüzle sabredin ey toplum, ey milletim diyeceksiniz. Siz lüks içerisinde yaşarken milletinize nasıl olacak da bunları söyleyebileceksiniz? Kanaatimce bir başbakan için bir helikopter, bir uçak lüks değildir. Fakat bir Mercedes lükstür. Çünkü uçağın yapacağı görevi başka bir şey yapamaz. Onun için uçağa ihtiyacı vardır. Onun görevi öyle bir aleti, öyle bir aracı gerektirmektedir. Ama ya Mercedes'e gelince Mercedes de ne oluyor? Mercedes'in yaptığı görevi daha normal bir taksi yapamaz mı? 3-500 milyarlık taksilere biniyorlar. Sonra da insanlara sabredin diyorlar. Nasıl insanlar bu sözlere inanacaklar? 5-600 milyarlık arabalarda geziyorlar. Sonra da toplumlarına verdikleriyle övünüyorlar. Halbuki onlar da mütevazi bir hayat sürseydiler, o zaman sözler daha etkili olacaktı. Toplumları tarafından daha kabul göreceklerdi. Doğru söylüyor diyeceklerdi. Adamcağız ne yapsın, çalışıyor işte diyeceklerdi. Kendisi de bizden lüks bir hayat yaşamıyor ki diyeceklerdi. Kendisi de normal bir hayat sürüyor diyeceklerdi. O zaman yetkililerin sözleri daha saygın olacaktı. İtibarları daha da artacaktı. Ama şu anda öyle söylemiyor insanlar. Tabii diyorlar, sen nasıl olsa lüks bir hayat içerisindesin. Mercedes'ten iniyor, Mercedes'e biniyorsun. Bir giydiğin elbiseyi bir daha giymiyorsun. Her gün tabii önüne en güzel yiyecekler geliyor. Tabii ondan sonra böyle konuşacaksın. Yapıyoruz, ediyoruz diyeceksin tabii ki deyip inanmıyorlar. Doğru söylese de inanmıyorlar. O yetkililer gece gündüz çalışsa bile gene inanmazlar. Çünkü onların hayatı, onların inandırıcılığının önünde bir engeldir. İslam toplumunda bunlar yoktu önceden. Hazreti Ali'ye bir adam gelmiş, demişti ki, ya Ali, benim bir kardeşim var. Pecburden, ailesine bakmıyor. Doğru düzgün yemez, içmez, giyinmez. Ona biraz nasihat eder misin dedi. Çağır kardeşini dedi Hazreti Ali. Çağırdı adam kardeşini. İmam Ali radıyallahu anh ona bir takım nasihatlerde bulundu. Böyle yapma, şöyle yapma dedi. Allah'ın nimetlerinden istifade et dedi. Allah'ın sana bu nimetlerden hesap soracağından mı korkuyorsun dedi. Allah azze ve celle verdiği nimetlerin kulları tarafından kullanılmasından razıdır dedi. Dedi de dedi. Adama nasihat ediyor, bir taraftan da biraz da fırçalıyordu adamı. Adam herkes hayrette bırakan bir şey söyledi. Ya emirel müminin dedi. Sen de mi bunları söylüyorsun? Sen de mi? Ben kendime seni örnek almıştım. Hadi başkaları konuşuyor, anlamıyorlar. Sen ki alimsin, sen de mi böyle söylüyorsun? Sen dedi benden daha beter yiyorsun, içiyorsun. Sen benden daha beter giyiniyorsun. Senin hayatının benden farkı ne ki? Ben dedi seni kendime örnek almıştım. Onun için ben bu hale geldim. Sen de mi böyle söylüyorsun? Hazreti Ali'nin cevabı onun cevabından da daha ilginçtir. Ben dedi imamım ya sen kimsin? Ben müminlerin emiriyim. Bütün dünya Müslümanlarının lideriyim. Bütün dünya Müslümanlarının içerisinde fakir fukara insanlar var. Acından ölen insanlar var. Ben onlara sabredin demek makamında olan bir insanım. Şöyle olun, böyle olun, sabredin, Allah büyüktür diyen bir insanım. Ben lüks bir hayat yaşarsam, ben nasıl onlara bunu söyleyebilirim dedi. Ama sen normal bir insansın. Normal şekilde geçinip gidebilirsin. Normal şekilde yiyip içebilirsin. Lükse dalmamak şartıyla normal bir hayat yaşayabilirsin. Çok çocuğuna bakmalısın, kendine bakmalısın dedi. Sen benim makamımda değilsin dedi. Bugün bu söz, bu söze uymanın çok daha ötesinde, çok daha büyük bir yanlış. Bugün öyle bir mantık var ki Hazreti Ali'nin mantığının tam tersi. Hazreti Ali ben yeryüzü Müslümanlarının başkanıyım derken, ben onlardan daha mütevazi bir hayat sürmeliyim demek istiyordu. Halbuki şimdi insanlar ise o başbakandır, bakandır, validir derken başka bir şey kastediyorlar. Yani onun hakkıdır demeye getiriyorlar. Yani o lüks bir hayat sürmeli demeye getiriyorlar. Hazreti Ali'nin mantığı nerede, şimdikilerin mantığı nerede? Hulefe-i Raşidi'nin sonuncusu İmam Ali. İşte o dört halife böyleydiler. Onlar varken İslam ümmeti dimdik ayaktaydı. Onlar varken insanlar reislerine itaat ediyorlardı. Onlar varken insanlar lüks hayata meyletmiyorlardı. Onlardan sonra lüks hayata meyleden liderler gelmeye başlayınca insanlar da meyletmeye başladılar. Zenginler de meyletmeye başladılar. Tabii ki en baştaki lüks hayat yaşayınca ondan sonra ikinci adam da öyle yaşamak istiyor. Üçüncü adam da öyle yaşamak istiyor. İmkanı olanların hepsi öyle yaşamak istiyorlar. O zaman toplumdan koptukça kopuyorlar. Toplumla aralarına uçurumlar giriyor. İşte o zaman Müslümanlar paramparça olmaya başlıyorlar. O zaman Müslümanlar ile devleti idare edenler arasında bir uçurum meydana geliyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin ahlakını ortaya koyduktan sonra yeryüzünde kibirli bir şekilde yürümeyeceksiniz. Hiçbir zaman Allah'ı unutmayacaksınız. Kibrin çaresi insanın Allah'ı daima hatırlamasıdır. Daima Allah'ı hatırlayan, daima kainat kitabını okuyan, Allah'ın sonsuz kudretini, sonsuz ilmini, sonsuz rahmetini kainatta temaşa eden bir insan kibirlenebilir mi? Kendisini bir şey zannedebilir mi? Allah'ı tanıyan, kendisini tanır, kendisini tanıyan kibirlenebilir mi? Bir damla sudan yaratıldığını düşünen insan kibirlenebilir mi? İslam insana öyle bir akide kazandırıyor ki, yeryüzünde mütevazi yapıyor insanı aynı zamanda. Ahlaklı bir toplum meydana getiriyor. Allah Azze ve Celle bunları ifade ettikten sonra cahiliye Araplarına ve bütün insanlara şöyle sesleniyor. Efe esfâkum rabbukum bil benîn ve ettehaze minel melâiketi inâsen. O Mekke'nin müşrikleri, putperestleri, onlar melekler hakkında Allah'ın kızları diyorlardı. Kendilerinin beğenmediği, sevmediği, adam yerine koymadığı, diri diri toprağa gömdükleri kız çocuklarını Allah'ın melekleri gibi gördüklerini söylüyorlardı bazıları. Melekleri de dişilere benzetiyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara cevaben buyuruyor ki, siz, Rabbiniz sizin için oğulları seçti ve kendisi için de kızları seçti, öyle mi? Siz kızları beğenmiyorsunuz, onları diri diri toprağa gömüyorsunuz, adam yerine bile koymuyorsunuz da, şimdi o Allah'ın meleklerini dişi demek suretiyle beğenmediğiniz, değer vermediğiniz varlıklara benzetiyorsunuz. Bunu yapmakla birkaç tane cinayeti birden işliyorsunuz. Sanki Allah Azze ve Celle insanmış da Allah'ın evladı varmış gibi düşünüyorsunuz. Yanlış Allah anlayışları. Yanlış Allah anlayışları. Sanki insandır da evladı var, oğlu var, kızı var. Araplar zannediyorum ki Hristiyanlardan etkilenmişlerdi. Onlar da Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu demiyorlar mıydı? Nasıl ki onlar Allah'ın oğlu diyorlarsa İsa hakkında, putperestler de melekler Allah'ın kızları diyorlardı. Hepsi yanlış Allah anlayışlarıydı. Allah'a kabul ediyorlardı bunların hepsi. Hristiyanı da Yahudisi de putperesti de Allah'a kabul ediyordu. Ama Allah'ın kızları diyorlardı meleklere. Allah'ın oğlu diyorlardı İsa'ya ve Uzeyr'e. Allah Azze ve Celle bunları reddetti. Doğru Allah anlayışını getirdi onlara. Allah'a inanmak yetmez denilmek isteniliyordu. Allah'a inanmanız yetmez, doğru bir şekilde inanmak zorundasınız. Herkes kendine göre bir Allah anlayışı uydurmuş. Kimine göre Allah göklerin Allah'ı, yeryüzüne karışmıyor. Gökleri idare ediyor, insanlara karışmıyor. Aristo'nun Allah'ı. Böyle Allah, Allah değil. Aristo'ya göre Allah Azze ve Celle güya o kadar yücedir ki, o kadar alidir ki, onun için insanlarla ilgilenmez bile. O yüce makamın insanlarla ilgilenmesi yakışmaz ki diyor. Halbuki Allah Azze ve Celle insanı başıboş bırakmış, öyle mi? Halbuki Kur'an bunu reddediyor. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُودَ İnsan başıboş bırakıldığını mı sanıyor? Böyle bir şey mümkün mü? Ağaçtan bir yaprak bile Allah'ın emri olmadan düşmezken, Allah'ın halifesi olarak seçtiği en şerefli varlık olan insanın yeryüzüne başıboş bırakılmış olması mümkün mü? Ama Aristo'nun Allah anlayışı öyleydi. Hristiyanın Allah anlayışı başka türlü. Yahudininki başka türlü. Arabınki başka türlü. Putperest Arabınki yani. Allah Azze ve Celle ise bütün bu anlayışları reddediyor ve gerçek Allah'ın nasıl bir Allah olduğunu ortaya koyuyordu. Allah bir kere ilah demekti. Kanun koyucuydu. Her ne kadar siz öyle görmek istemiyorsanız da denilmek isteniliyordu. Yine de Allah ilahdır ve kanun koyucudur. Zaten Allah demek el ilah kelimesinden türetilmiş. El ilah kelimesi Allah şekline gelmiş idi bir takım kurallardan dolayı. Allah ilah demekti yani. Kanun koyucu demekti. Otoritenin sahibi demekti. Ma'bud demekti. Kendisine ibadet edilen, itaat edilen makam demekti. Kendisine boyun eğilen zat demekti. Böyle inanmayanlar Allah'a inanmamışlardır. Oğlu olan bir Allah'a inanan Allah'a inanmamıştır. Kızı olan bir Allah'a inanan Allah'a inanmamıştır. Kanun koymayan bir Allah'a inanan Allah'a inanmamıştır. Gökleri idare eden, yeryüzünü idare etmeyen bir Allah'a inanan da Allah'a inanmamıştır. Allah Azze ve Celle gökleri idare ettiği gibi yeryüzünü de idare eder. Tabiatı idare ettiği gibi insanları da idare eder. İnsandan çok daha basit olan mahlukata kanunlar koyduğu gibi insana da kanunlar koyar. Kanun koymayan bir Allah'a inananlar Allah'a inanmamıştır. Mekke'nin Arabı putperesti, melekleri kız olarak görüyordu. Neden böyle isimlendirmişlerdi bilinmez. Belki Allah Azze ve Celle'yi zayıf olarak görmek istiyorlardı, belki de ondan. Belki meleklerde rahmet daha çok olduğu için, meleklendiği zaman akla güzel şeyler geldiğinden dolayı, onlarda yumuşaklık esas olarak göründüğünden dolayı, belki ondan dolayı onları dişilere benzetiyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin öyle melekleri var ki, cehennemin zebanisi, o da bir melek. Savaşta müminlere yardım eden, kafire vuran melek de melek. Kahhar olan Allah'ın kahredici melekleri de vardı. El-Muntakim olan Allah'ın muntakim olan melekleri vardı. Allah intikam alın dediği zaman intikam alan melekleri vardı. Vurun onların mahşallarına dediğinde Enfal suresinde Bedir savaşına yardıma gelen meleklere öyle emrediyordu Allah. Vurun onların mahşallarına, vurun onların parmak uçlarına. Onlar da melektiler. Dolayısıyla melekleri dişiler olarak görmek, sadece merhametli olarak düşünmek onları, sadece her zaman insanlara yardım eden olarak görmek, ceza vermeyen bir takım varlıklar olarak görmek yanlıştı. Hem bu gaybi bir meseleydi. Melekler insanlar görmüyordu ki, onun hakkında nereden bilgi sahibi olacaklardı? Bu gibi gaybi meseleler hakkında Allah ve Resulü konuşabilirdi sadece. Allah Resulüne bildirir, Resulü de bize anlatırdı. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet bir şey söylemiyorsa o konuda başka bir şey söylemek mümkün olmaz. Gaybi bir mesele hakkında kafadan konuşmak mümkün olamaz. Allah Azze ve Celle meleklerin dişi olduğunu mu söylemişti ki? Peygamberimiz onlara meleklerin dişi olduğunu mu söylemişti ki? Kendi kafalarına göre melek anlayışı uyduruyorlar. Kendi kafalarına göre Allah anlayışı uyduruyorlar. Kendi kafalarına göre ahiret anlayışı geliştiriyorlar. Kendi kafalarına göre iman esaslarını oluşturuyorlar. Halbuki iman esaslarını Allah bildirir. Allah nasıl bildirmişse öyledir. Sizin için Allah oğulları seçti, kendisi için kızları öyle mi? Neden böyle? Hani siz melekleri dişi olarak gören sizler, siz dişi kızlarınızı, daha doğrusu siz evlatlarınızdan dişi olanları, yani kız çocuklarınızı o halde neden toprağa gömüyordunuz? Madem ki melekler kızmış, madem değerliymişler, madem ki safiymişler, madem ki melekler tertemizmişler, kızlar da madem ki melekmiş, daha doğrusu melekler de kızmış, o halde kızlarınızı neden diri diri toprağa gömüyordunuz sanki bir suçları varmış gibi? Çelişki içerisinde oldukları onlara gösteriliyordu bu şekilde. Çelişki içerisindesiniz. Zaten daima böyledir. Hiçbir zaman batılın yolcuları çelişkiden kurtulamazlar. Her zaman çelişki içinde olmuşlardır. Hristiyanlar öyle değiller mi? Sadece kitap ehli olmayan Mekke'nin putperesti mi çelişki içerisinde? Kitap ehli olanlar çelişki içerisinde değiller mi sanki? Hristiyan Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu derken çelişki içerisinde değil mi sanki? Onu ilah olarak görürken çelişki içinde değil mi sanki? Kur'an onların çelişki içerisinde olduklarını onlara şöyle anlatır. وَكَانَ يَأْكُلَانِ تَعَامٍ İsa da anası Meryem de yemek yerlerdi. Yemek yemek acziyetten kaynaklanır. Aciz olan ilah olabilir mi deniliyordu onlara. Hem yemek yiyen defa hacet için tuvalete gider affedersiniz. Tuvalete giden ilah olabilir mi deniliyordu onlara. İlah olan haydır la yemuttur. Halbuki İsa'nın bir başlangıcı var. Hem ölümsüz de değildir, ölecektir. Dolayısıyla ilah olabilir mi? Siz Allah Azze ve Celle'nin hay ve la yamut olduğunu söylüyorsunuz. Başlangıcı yoktur, ezelidir, ebedidir diyorsunuz. Daima diridir, hayat sahibidir, ölmez diyorsunuz. Allah'ın sıfatlarını siz bunlar olduğunu kabul ediyorsunuz güya. Size sorulduğu zaman Allah haydır, la yamuttur, öyle değil mi denildiğinde evet diyorsunuz. Ezelidir, ebedidir denildiğinde evet diyorsunuz. Ama İsa ezeli de değil, ebedi de değil, öyle değil mi denildiğinde yine evet demek zorunda kalıyorsunuz. Size göre İsa Aleyhisselam ölmedi mi, çarmıha gerilmedi mi? 3 gün sonra tekrar diriltilmedi mi ey Hristiyanlar? Sizin anlayışınız bu değil mi? O halde çelişki içerisindesiniz. Hani Allah la yamuttu, ölmezdi. Hani Allah hay idi. Hani Allah daima hayat sahibiydi ama bakın İsa demek ki doğumdan evvel hayat sahibi değil. Demek öldüğü zaman da hayat sahibi değil. Çelişki içerisindesiniz. Bütün batıl yollar çelişki içerisindedirler. O yüzden İslam'ı doğru bir şekilde bilen, bütün küfür çeşitlerini bilmesine gerek yok. Doğru bir tanedir, yanlış çoktur. Bütün yanlışları bilmeye hacet yoktur. Doğruyu doğru bir şekilde bilen adam, tafsilatıyla bilen adamın bütün yanlışlara cevap verebilmesi mümkündür. Onların çelişkilerini görmesi, onlara cevaplar verebilmesi mümkündür. İşte Allah Azze ve Celle burada şimdi Mekke putperestlerinin yanlışlarına cevap veriyor. Demek ki Rabbiniz olan Allah kızları kendisine seçti öyle mi? Oğulları da size verdi öyle mi? Halbuki oğul dendiği zaman güç ve kuvvet akla gelir. Erkek dendiği zaman güç ve kuvvet akla gelir. Demek ki size güç ve kuvvet veriliyor. Allah'ın ise gücü kuvveti yok öyle mi? Onun elinde kızlar var, oğulları yok öyle mi? Çelişki içerisindesiniz. Siz oğullara değer veriyorsunuz. Halbuki Allah katında oğulun kızın farkı yoktur. Ama sizin katınızda farkı çok. Oğullara değer veriyorsunuz. O halde Allah Azze ve Celle'ye layık görmeniz gerekmez miydi oğulları? Neden dişileri layık gördünüz? Çelişki içerisindeydiler. Elbette ki bu çelişkilerin bir takım sebepleri vardı. Sonuç itibariyle yine de çelişki olmaktan kurtulamaz. İnnekum letekulûne kavlen azîmâ. Siz büyük bir söz söylüyorsunuz. Farkında değilsiniz ama söylediğiniz söz büyük bir cinayettir. Allah'ı kullara benzetiyorsunuz. Evladı olan bir varlık gibi düşünüyorsunuz. Nasıl ki Yahudiler gelmişlerdi peygamberimize sormuşlardı. Ya Muhammed dediler, senin Rabbin söyler misin? Senin Rabbin nasıldır dediler. Demirden mi, tunçtan mı, bakırdan mı dediler. Pazusu nasıldır dediler. Çok kuvvetli midir dediler. Şöyle midir, şöyle midir dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok kızdı. Ne biçim konuşuyorsunuz dedi. Allah'tan korkmaz herifler. Hadi benim peygamberliğimi kabul etmiyorsunuz. Ya Allah'ı da mı kabul etmiyorsunuz? Güya Allah'ı kabul ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu nasıl sorudur? Senin Rabbin nasıldır diyorsunuz. Benim Rabbim farklı mı ki? Başka bir ilah mı var ki? Ne biçim konuşuyorsunuz? Tunçtan mı, demirden mi, bakırdan mı? Ne biçim Allah anlayışınız var? Oğlu kızı var mı? Pazusu nasıldır? Ne zamandan beri Allah'tır? Onu kim yaratmıştır? Ne biçim konuşuyorsunuz? Allah Azze ve Celle onlara cevap vermişti. Dedi ki, de ki onlara ey Resulüm, huvallahu ehad. Allahu samet lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Nasıl ki İhlas suresi onlara cevap. Yanlış Allah anlayışlarına cevap. Nasılmış Allah kendisini birkaç cümle içerisinde ifade etti. O ehaddır dedi. O samettir dedi. O lem yelid ve lem yulettir dedi. Onun benzeri yoktur. Doğurmamış, doğurulmamıştır. Onlara cevap verdi Allah Azze ve Celle. Şimdi de burada cevap veriyor Mekke'nin putperestine. Siz ne büyük laf konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz laftan ötürü gökler parçalanacak. Meryem suresinde öyle buyurur Allah. Rahman çocuk edindi dediler. Rahman olan Allah'ın çocuğu var dediler. Öyle bir laf söylediler ki onların laflarından ötürü gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar göçüp gidecekti buyuruyor. Öyle bir laf söylediler ki onlar Allah Azze ve Celle'nin kızmasının yanında gökler de kızıyor onlara, yer de kızıyor onlara, dağlar da kızıyor onlara. Nasıl ki cehennem bir başka ayette buyurur ki cehennem onları gördüğü zaman uzaktan gördüğünde öfkelenir, gayza gelir. Öfkelenir. Uzaktan gördüğü zaman öfkelenir cehennem. Kafiri gördüğünde, çünkü onlar yeryüzündeyken büyük cinayetler işlediler. Allah'a oğul isnat etmekle, kız isnat etmekle büyük cinayetler işlediler. Cehennem de öfkeleniyor. Dağlar paramparça olacak gibi oluyor. Yer yarılacak gibi oluyor. Demek ki Allah Azze ve Celle bize böyle haber veriyorsa öyledir. Biz göremiyoruz tabi. Bir kafir mesela Allah'a bir iftirada bulunduğunda demek ki yer yarılacak gibi oluyor. Demek ki dağlar parçalanacak gibi oluyor. Demek ki arş sallanıyor. Ama biz göremiyoruz demek ki. Biz göremiyoruz. Allah Azze ve Celle onu gösterdiği zaman, o zaman herkes anlayacak. Gerçekten de dağlar parçalanacak gibi oluyormuş demek ki. Gökler yere düşecek gibi oluyor demek ki. Demek ki yer yarılacak gibi oluyor. Onu görecek olan gözler belki de vardır. Belki her asırda birkaç insana Allah o gözü vermektedir. Belki yeryüzünde bir günah işlendiğinde bütün mahlukatın nasıl galeyana geldiği, bir yetime zulüm edildiğinde, Allah'a şirk koşulduğunda, Allah'a küfür edildiğinde, belki de onu gören gözler var, belki onu işiten kulaklar var, belki dağların parçalanacak gibi olduğunu hissedenler vardır. Allah'ın evliyası her dönemde vardır. Onlar büyük laflar ettiler. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُونَ Biz bu Kur'an'da tafsilatlı bir şekilde her şeyi açıkladık. Düşünsünler diye, öğüt alsınlar diye, tezekkür etsinler, düşünsünler. Allah Azze ve Celle onlara zaten kendi ruhundan üflemişti. Eğer birazcık düşünecek olsalar, o fıtratları onlara galebe çalacaktır. Biraz düşünseler, biraz kafa yorsalar, o zaman anlayacaklar ki, evet, gerçekten de Allah Azze ve Celle ile birlikte bir ilah olamaz. Eğer olacak olsaydı göklerde yerde fesat olurdu. Evet, anlayacaklardı ki Allah'tan daha iyi bilen olamaz. O halde Allah'ın dediği olmalı. Evet, anlayacaklardı ki Kur'an'a uymak lazım. Evet, anlayacaklardı ki Kur'an'ın medeniyetini kurmak lazım. Anlayacaklardı ki Allah'tan daha iyi bilen yok. Anlayacaklardı ki Allah gibi yetki sahibi olan da yok. Anlayacaklardı bunları. Allah Kur'an'da tafsilatlı bir şekilde açıkladık buyuruyor. Biz onlara hidayetin yolunu gösterdik. Nasıl bir hayat istiyoruz onlardan, onu açıkladık onlara. Medeniyetin yolunu gösterdik onlara. Ama onlar düşünmek istemiyorlar. Biz açıkladık ki düşünsünler diye. Öğüt alsınlar diye açıkladık. Ama onlar öğüt aldıkları zaman hayatlarının değişmesi gerektiğini biliyorlar. Hayatı değiştirmek ise zor olduğu için onlar düşünmek istemiyorlar. Herkes ölümü bilir mesela ama ölüm üzerinde düşünmek istemez. Bir zamanlar 60-65 yaşlarında bir adamın yanında bir mevzu açılmıştı da ölüm meselesiyle ilgili birkaç insan konuşuyorlardı. O 60-65 yaşlarına gelmiş olan şahsın şöyle dediğini hatırlıyorum. Bu konuyu kapatalım demişti. Ölüm mevzunu kapatalım dedi. Efendi, sen ölüm mevzunu bu dünyada kapatabilirsin. Bulunduğun meclislerde ölümün konuşulmasına engel olabilirsin. Ama söyler misin bana, kabrin kapısını da kapatabilecek misin? Sen ölüm mevzunu kapatabilirsin. Ama kabrin kapısını kapatamıyorsun ki. O halde ölüm mevzunu neden kapatıyorsun? Neden düşünmek istemiyorsun? Düşünseydin belki de değişecektin. Hayatını değiştirmek mümkün olacaktı. Sen hayatını değiştirmek istemiyorsun. Ölümü düşündüğün zaman hayatını değiştirmek zorunda kalacağını biliyorsun. O yüzden düşünmek istemiyorsun. Kur'an'ı da aynı şekilde düşünmek istemeyenler, Allah onlara tafsilatlı bir şekilde açıkladığı halde, yine de düşünmek istemeyenler, hayatlarını değiştirmek istemeyenlerdir. Fikirler değiştiği zaman hayatın değişmesi için bizi zorlayacaktır tabii ki. Fikrine göre yaşamıyorsun diyecek bize fıtratımız. Fıtratımız bize seslenecek. İnandığın gibi yaşamıyorsun diyecek. Neden şurada şöyle yaptın? Neden şunu yapmadın diyecek. Fıtrat konuşacak, dile gelecek. O zaman rahat edemeyecek insan. Onun için düşünmek de istemiyor. Fikirlerini değiştirmek de istemiyor. Fikirlerini değiştirse bile hayatını değiştirmek istemiyor insan. Onun için Allah Azze ve Celle tafsilatlı bir şekilde açıklamış olsa da hem insanlar anlasınlar, düşünsünler diye kısmen kısım kısım indirmiş olsa bile müneccem müneccem peyderpey her birisi bir yıldız gibi ayetlerini teker teker indirmiş olsa da düşünsünler, kafa yorsunlar, amel etsinler de ondan sonra diğerlerine geçsinler diye bu şekilde indiriyor olsa bile yine de düşünmek istemiyorlar. Onun için وَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا نُفُورًا buyurur Kur'an. Allah onlara tafsilatlı bir şekilde açıklanmış olsa bile yine de bu onların nefretinden başka bir şey arttırmıyor. Onların nefretini arttırıyor sadece. Hazreti Nuh Aleyhisselam da öyle der. Ya Rabbi onları anlattım ya Rabbi. Gece anlattım, gündüz anlattım ya Rabbi. Açık anlattım, gizli anlattım ya Rabbi. Ama ben ne kadar anlattıysam onların nefreti arttı ya Rabbi. Onların nefretinden başka bir şey artmadı ya Rabbi. Efendimiz de öyle buyuruyor. Bir zaman gelir, insanlar kendilerinin hakkı hakikati anlatan bir insanın yanlarında olmasındansa, onlara emr bil maruf nehyanil münker yapacak olan bir insanın, bir İslam davetçisinin yanlarında olmasındansa, eşeğin pisliğinin yanlarında olmasını tercih ederler. Keşke sen olacağına derler, yanında eşeğin pisliği olsaydı derler. Halbuki onlar hakikatleri anlatmaktadırlar. Hakikatleri düşünmek istemezler. İslam davetçilerinin anlattıkları onların nefretini arttırır. Mesela bir başörtülü kadın mı gördüler? Nefret ederler. Başörtülü bir kadının olduğu yere girmek istemezler. Hatta bir şehidin annesi olsa bile. Hem şehit anası derler. Hem şehitlerle övünürler. Hem çocuklarınızı askere gönderin derler. Hem de bir bakarsınız ki kimi yetkililer şehit analarının, başörtülü şehit analarının olduğu merasimlere katılmak istemezler. Kapıdan dönüp giderler. Böyle yapmaya devam edin. Toplumunuzdan daha çok kopuyorsunuz. Başörtülüyü görünce nefretleri artıyor. O başörtülü kadın o çocuğun yetiştirmişti. Vatan sağ olsun demiş, askere göndermişti. Şehit olduğu haberi geldiği zaman da vatan sağ olsun demişti. Ciğeri yanmıştı ama yine de bir şey dememişti. Şimdi sen onun olduğu toplantıya katılmıyorsun öyle mi? Başörtüsünden bu kadar nefret, nedir sebebi acaba? Nasıl olabilir acaba? Kendisinin anası olmasa bile, annesinin annesi de başörtülüydü halbuki. Bu vatan için çarpışanlar, namaz kılan insanlar da halbuki, onların karıları ve anneleri başörtülüydü halbuki. Nasıl oldu onların çocukları bu hale geldiler? Bu nefretlerinin sebebi nedir acaba? Hayatlarını değiştirmek istemiyorlar. Onlara karışmayan bir Allah istiyorlar. Onların hayatlarına karışmayan bir Allah istiyorlar. Onlar özgür olmak istiyorlar. Özgür olmak istedikçe esir oluyorlar. Allah'ın esiri ol ki özgür olasın. Özgürlüğün en son zirvesi Allah'a kul olunca gerçekleşir. Allah'a kul olan başka bir şeye kul olmaz. Allah'a kul olmayan her şeyin kulu olur. Allah'a kul olmayan nefsinin kulu olur. Allah'a kul olmayan kadının kulu olur. Allah'a kul olmayan makamın kulu olur. Makam perestlerin kulu olur. Allah'a kul olmayan malın kulu olur. Allah'a kul olmayan fabrikatörün kulu olur. Allah'a kul olsaydın başka bir şeye kul olmayacaktın. Özgür olmak istedin öyle mi? Onun için Allah'a kul olmak istemiyorsun öyle mi? Halbuki bilesin ki günahının cinsinden tokat yiyeceksin. Ceza amelin cinsinden gerçekleşecek. Her şeyin kulu olacaksın. Madem Allah'a kul olmak istemedin, her şeyin kulu olacaksın. Nefsin seni bataklıklara sürükleyecek. Kadının kulu olacaksın. Bataklığa sürükleyecek içkinin kulu olacaksın. Bataklığa sürükleyecek malın kulu olacaksın. Bataklığa sürükleyecek insanların kulu olacaksın. İnsanların önünde, malın önünde, makamın önünde iki büklüm olacaksın. Yazıklar olsun. Allah'ın kulu olsaydın, kullara kul olmayacaktın. Şimdi söyle bakalım, özgür müsün? Söyler misin? Özgür müsün? Nefsine kul olan adam özgür olabilir mi? Özgür olmak istiyordun, işte tam esir oldun. Allah'a kul olsaydın, olabileceğin kadar özgür olacaktın. Nefsin seni bataklığa sürükleyemeyecekti. Allah Azze ve Celle onların hidayete uymadıkları gibi aynı zamanda nefretlerinin de arttığını ifade ediyor. Neden? Bir kısmı hayatını değiştirmek istemediğinden, bir kısmı da makamını kaybedeceğinden dolayı. Allah'ın peygamberleri ortaya çıktığında, ben Allah'ın Resulüyüm dediğinde, gelin tabi olun, gelin nefsinize değil Allah'a itaat edin dediğinde, öncelikle onlara reisler karşı geldiler ve zenginler karşı geldiler. Çünkü onların kaybedecekleri çok şeyleri vardı. Fakir fukara onlara gelince özellikle onlar tabi oldular. Gençler ve fakirler peygamberlere tabi oldular. Her ne kadar gencin nefsi kuvvetliyse de aynı zamanda nefsini değiştirebilecek kuvvet de gençte mevcuttur. Her ne kadar yaşlıda nefis zayıflıyorsa da ama nefsini değiştirebilecek kuvveti de zayıflamaktadır. Ondan dolayıdır ki gencin nefsini terbiye edebilmesi yaşlılara nispetle daha da kolaydır. Gencin meseleyi anlayabilmesi, doğru bir şekilde anlayabilmesi yaşlılara nispetle daha kolaydır. Yaşlı artık bir sürü yıllar o fikirlerle geçirdiği için kalbi katılaşmış, fikirleri donuklaşmış, düşünceyi kaybetmiş, düşünemez hale gelmiş olduğu için neye inanmışsa artık onu hiçbir zaman değiştiremez. Çok zordur artık ama genç öyle değil. O daha tazedir. O daha kalıplaşmamış, donuklaşmamıştır. O kendini değiştirebilir. O fikirlerini değiştirebilir. O hayatını değiştirebilir. Onun için evvela gençler ve evvela fakirler tabi olmuşlardır. Çünkü fakirlerin kaybedecek fazla bir şey yoktur. Hem onlar zaten dünyayı kaybettik, bari ahireti kazanalım anlayışındadırlar. Bir peygamber çıktığında, ben peygamberim deyip de mucizeler gösterdiğinde, hem ahlakıyla kendini ispat ettiğinde, fakir fukara insanlar onlara daha çabuk tabi olurlar. Çünkü onların kaybedeceği makamları ve malları yoktur. Ve aynı zamanda cenneti vaat etmektedir onlara peygamber. O yüzden öncelikle onlar tabi olurlar. Ama zenginlere ve reislere gelince onlar artık zulmedemeyecekler. Peygambere tabi olacak olurlarsa makamı peygambere bırakacaklar. Halbuki peygamberin makam diye bir derdi de yoktur. Ama peygamberin olduğu bir dünyada bir insanın peygamberin önünde olması caiz olabilir mi? Onlar da bunun farkındadırlar da o yüzden peygambere tabi olmazlar. İstedikleri gibi insanları sömürmek istemektedirler. Faiz yoluyla, haksızlık yoluyla, zulüm yoluyla peygamber bunlara müsaade etmeyecektir bilmektedirler. Ebu Leheb gelir yeğenine sorar. Ya Muhammed der, ey yeğenim, söyle bakayım ben bu dine girecek olursam bana ne var? Efendimiz der ki başkalarına ne varsa sana da o var. Her kim ki mümin olmuş, ona Allah ne vaatte bulunmuşsa ona ne varsa sana da aynısı var. Benimle bir köleye aynısı mı? Evet dedi, aynısı. Reisle bir başkasına aynısı mı? Evet dedi, aynısı. Benimle başkasını aynı kefeye koyan dini kabul etmiyorum dedi. Ve defolup gitti. Sonra da tebbet ya da Ebi Leheb denildi kendi hakkında. İki eli kuruyuverdi. O ayrı olmak istiyordu. Ayrıcalık istiyordu. İnsanlarla eşit olmak istemiyordu. Neden karşı geliyorlarmış? İşte ortaya çıkıyor. Neden nefretleri artıyormuş? İşte ortaya çıkıyor. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذَنْ لَبْتَغَوْا اِلَى ذِي الْعَرْشِ سَب۪يلًا. De ki onlara, ey Resulüm, eğer Allah'la birlikte başka ilahlar olsaydı, göklerde ve yerde Allah'la birlikte başka ilahlar olsaydı, o takdir, eğer onların dediği gibi gerçekten de başka ilahlar olmuş olsaydı, O zaman o ilahlar arşın sahibi olmaya yol arayacaklardı. O ilahlar arşın sahibi olmak isteyeceklerdi yani. Madem ki ilahtırlar, onlar da benim dediğim olsun diyeceklerdi. İlahlar arası çatışmalar meydana gelecekti. Birbirlerini yenmek isteyeceklerdi. Birbirlerine galebe etmek isteyeceklerdi. Ve mutlaka bunun sonunda birisi galip gelecekti. O durumda ise mağlup olanlar ilah sayılmazlar ki. Mağlup olan ilah olabilir mi? İlah mağlup olur mu? O zaman onun ilah olmadığı ortaya çıkar. Madem ki böyle onların dediği gibi ilahlar yok. Eğer ilahlar olmuş olsaydı o ilahlar da arşın sahibi olmak isteyeceklerdi. Allah Azze ve Celle arşın sahibi demek suretiyle kendisini tarif ederken, arştan bahsederken bahsetmesi esas itibariyle arşın altında olan bütün mahlukatı hatırlatmak istiyor. O sizin ilah dedikleriniz var ya demek istiyor. Hepsi arşın altındadırlar. Arş kainatın tavanı. Her şey arşın altındadır. Allah Azze ve Celle arşın üstündedir. Ve Allah arşa istiva etmiştir. Arşı hükmü altına almıştır. Her şey arşın altında. Allah Azze ve Celle onlara bunu hatırlatıyor. Sizin ilah zannettikleriniz de arşın altında değil mi? Dolayısıyla ilah olabilirler mi? Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı, her birisi ilah olmak isteyecekti. İlah olmak isteyeceklerdi. O takdirde çatışma olacaktı. Çatışma olan yerde düzen olur mu? Halbuki görüyorsunuz ki göklerde ve yerde mükemmel bir düzen vardır. Görmüyor musunuz? Her gün gece ve gündüz oluyor. Görmüyor musunuz? Mevsimler ard arda geliyor. Görmüyor musunuz? Her şey kontrol altında. Görmüyor musunuz? Ey görmek istemeyenler! Görmüyor musunuz? Nasıl yağıyor yağmur? Hepsi birden başımıza düşebilirdi. Hayat kalmazdı o zaman. Görmüyor musunuz? Güneşin bize olan uzaklığı nasıl da ayarlanmış? Biraz daha yakın olsaydı yanacak kül olacaktık. Biraz daha uzak olsaydı donacaktık. Görmüyor musunuz? Neden görmek istemiyorsunuz? Neden Allah'tan başka ilahların olduğunu zannetmek istiyorsunuz? Neden bütün hakimiyeti tek ilaha vermek istemiyorsunuz? Neden çok güçlü bir ilah görmek istemiyorsunuz? Ondan mı? Sizin ilah olarak gördüğünüz zayıf olsun istiyorsunuz? Ondan mı? Çok güçlü kudretli bir ilah istemiyorsunuz? Ondan mı? Neden mesela ölmüş olanların peşinden gidiyorsunuz? Neden her dediğinizi ölülere isnat ediyorsunuz? Neden hep ölülerin izinden gittiğinizi söylüyorsunuz? Çünkü ölüler mezardan kalkıp da size bir şey söyleyemiyorlar. Ondan dolayı değil mi? Size talimat veremiyorlar. Sizi özgür bırakmışlar. Ölüler eğer size mezardan talimat gönderseydiler, İşinize gelmeyen talimatları gönderseydiler, benim izimden gitmiyorsunuz deseydiler, onların da izinden gitmiyoruz diyecektiniz. Size karışmayan önderler istiyorsunuz. Ölmüş önderler istiyorsunuz. Hayat sahibi olan Allah'tan talimat almak istemiyorsunuz. Hakikatte siz önderlerinizden de talimat almak istemiyorsunuz. Her zaman ölüleri önder olarak kabul ediyorsunuz. Çünkü ölüler size talimat göndermiyor. Size yaptıklarınızın hesabını soramıyor. Siz zayıf, aciz, size karışmayan önderler istiyorsunuz. Size hesap soracak olan bir Allah istemiyorsunuz değil mi? Neden gerçekleri saklıyorsunuz? Neden Allah'tan başka ilahlar ediniyorsunuz? Böyle bir delil mi gördünüz ki acaba Allah'tan başka ilahlar olsaydı göklerde ve yerde fesat olurdu, anarşi olurdu? Bir memlekette iki padişah olursa o memlekette dirlik düzen olur mu? Her şeye kudreti yeten bir Allah'ı tanımak istemiyorsunuz. Zayıf bir ilah anlayışına sahip olmak istiyorsunuz. Ta ki yeniden sizi yaratamasın ve size hesap soramasın. Bu dünyayı boşuna yaratmış olamazdı Allah. Allah laib değildi. Allah oyuncu değildi. Çocuk değildi Allah. Size hesap soracak olan bir Allah istemiyorsunuz değil mi? Neden gerçekleri saklıyorsunuz? Neden Allah'tan başka ilahlar ediniyorsunuz? Böyle bir delil mi gördünüz ki acaba Allah'tan başka ilahlar olsaydı göklerde ve yerde fesat olurdu, anarşi olurdu? Bir memlekette iki padişah olursa o memlekette dirlik düzen olur mu? Ama kainatta bakın, tabiatta hiçbir arıza var mıdır? Ne kadar mükemmel bir şekilde idare ediliyor. Birden çok ilah olmuş olsaydı böyle olur muydu? Peki o halde neden birden çok ilah kabul etmek istiyorsunuz? Çünkü siz her şeyi olduran bir Allah istemiyorsunuz. Her şeye kudreti yeten bir Allah'ı tanımak istemiyorsunuz. Zayıf bir ilah anlayışına sahip olmak istiyorsunuz. Ta ki yeniden sizi yaratamasın ve size hesap soramasın. Onun içindir ki Mekke'nin putperesti Allah'ı kabul ediyordu ama ahireti kabul etmiyordu. İnsanlar yeniden yaratabilecek olan bir Allah'a inanmak istemiyordu. Onun inandığı Allah, insan yeniden yaratamayacak olan bir Allah'tı. Her şeye kudreti yeten bir Allah değildi. O yüzden Yasin suresinin son sayfasında öyle der. وَدَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِينَ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Bize misal getiriyor cahil herif. Allah'a misal getiriyor, peygamberimize misal getiriyor. Übey bin Halef gibiler. Gelmişti bir gün bir insan kemiği bulmuştu. Elinde öfeledi, toz toprak haline getirdi, peygamberimizin önüne attı. Übey bin Halef dedi ki, ya Muhammed, söyler misin bu mu tekrar dirilecek? Toz toprak olmuş bu kemik mi yeniden dirilecek? Allah ondan bahsediyor. Ve darabe lene mesele. Bize bir misal getirdi. Yani bir kemik bulmuş. Onu böyle yaptı. Sonra attı. Toz toprak haline getirdi. Attı ve bize misal veriyor. Aklınca çok ilmi bir misal verdiğini zannediyor. Ve diyor ki kim bunu diriltecek? Toz toprak olduktan sonra, çürüdükten sonra kim bunu diriltecek? De ki ona, قُلْ يُحْيَهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ. Evvel merra, ilk defa kim yarattıysa, kim inşa ettiyse işte o. İlk defa yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı zor? Yoktan var etmek mi zor, yoksa bir kez var olmuş olanı tekrar var etmek mi daha zor? Elbette ki yoktan var etmek daha zor, elbette ki ilk kez yaratmak daha zor. Onu yarat, onu başarmış olana. Bunlar sorulur mu? Bunlar nasıl laftır? Bu kadar kainatı düşünecek olursanız, bu kainatın çalışmakla yapılamayacağını anlarsınız. Madem çalışmakla yapılamıyor, madem çalışmakla idare olunamıyor, demek başka bir yolla yapılıyor. اِذَا قَتَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. O yolda neymiş? Merak ettik, Allah bize cevap verdi. Allah'a bir şeyin olmasını isterse sadece ol der, oluverir. Bu kadar iyi çalışmakla olmaz madem. Peki nasıl oluyor diye merak mı ettiniz? İşte Kur'an size cevap veriyor. Allah sizin gibi çalışmaz. Ol deyince olur. Böyle bir Allah'a inanmak istemediler. Misaller getirdiler. Kemikler yeniden canlanır mı dediler. Dediler de dediler. Esas mesele onlar Her şeye kudreti yeten bir Allah'a inanmak istemiyorlardı. Çünkü o zaman o Allah onlara hesap da soracak demekti. Bu dünyayı boşuna yaratmış olamazdı Allah. Allah laib değildi. Allah oyuncu değildi. Çocuk değildi Allah. Bir büyük insan bile oyun oynamaz ki. Koca kainatı yaratmış olan Allah oyun oynuyor olabilir mi? Bunun sonunda bir hesap olmazsa o zaman Allah neden yarattı? Allah oyun mu oynuyor? Onlar ise böyle bir Allah'a inanmak istemiyorlardı. Hesap soracak olan bir Allah'a, ol deyince olduran bir Allah'a inanmak istemiyorlardı. O yüzden çok kudretli olmayan bir Allah'a inanıyorlardı. Ve dolayısıyla bu kadar kainatı madem ki bir ilah yaratamaz, bir ilah idare edemez ya da yaratmış olsa bile başka ilahlar da var onunla birlikte, onlarla beraber idare ediyor diye inanmalıydılar ki o zaman Allah'tan kurtulacaklarını düşünüyorlardı. Birçok ilah olacak ki onlara hesap sormayacak. Bir tek Allah olursa onlara hesap soracak. Onun için onlar tek ilaha inanmak istemiyorlardı. Eğer Allah'tan başka ilahlar olmuş olsaydı, o takdirde her birisi arşın sahibine yol arayacaklardı. Her birisi arşın sahibi olmak isteyecek, benim dediğim olsun diyecek. Kendisinden başkasını hayat hakkı tanımayacaktı. Çünkü her ilah daima galiptir, hiçbir zaman mağlup olmaz. Eğer mağlup olacak olursa o ilah değildir. Ayetin bir manası bu. Her birisi bir ilah olmak isteyecekler. Daha doğrusu her birisi arşın sahibi olmak isteyecekler. O ilah taslakları, onlar da ilahlıklarını ispat edebilmek için kendilerinden başka ilahlığa hayat hakkı tanımayacaklar ve benim dediğim olsun diyecekler, arşın sahibi olmak isteyeceklerdi. Ama böyle bir şey yok görüyorsunuz ki. Eğer öyle bir şey olsaydı çatışma olurdu ilahlar arasında. O zaman şu gördüğünüz güzel düzen kurulabilir miydi? İkinci manaya göre ise her birisi arşın sahibine yol ararlardı demek şöyle de olabilir. Her birisi eğer Allah'tan başka ilah olsaydı dahi yine de onlar da öyle bir şey yok da hani mesela yani lev ile ifade ediyor Kur'an. Yani öyle bir şey olmaz da olsaydı bile demek istiyor. Onlar da yine de arşın sahibinin emri altında olacaklar. Arşın sahibine yol arayacaklar. Bileceklerdi ki hiçbir memleketin padişahı olmaması mümkün değil. Bir memleket varsa padişahı vardır diyecekler. Onlar da gidecek o arşın sahibine yalvaracaklar. Onlar da gidecekler arşın sahibine yol arayacaklar. Arşın sahibine ulaşabilmek için vasıtalar arayacaklardı belki. Allah'tan başka ilah yok ama eğer insandan güçlü kudretli varlıklar olmuş olsaydı mesela belki bir dünyayı yapabilecek olan bir varlık yaratmış olsaydı Allah, insandan çok daha güçlü olan bir varlık yaratmış olsaydı Allah, o yine sonuçta yaratıktır, yaratılmıştır, ilah değildir. O da yine sonuçta gidecek, Allah'a kulluk edecek, Allah'a yol arayacak. Kainatın padişahına yalvaracak, kainatın padişahından yardım isteyecekti. Subhanehu ve Teala amma yekulun uluven kebira. O Allah azze ve celle hiçbir eksik sıfatı yoktur. O Allah ne kadar yücedir. Onların laflarından yücedir Allah. Onların söylediklerinden yücedir Allah. Onların söyledikleri gibi eksik sıfatı yoktur Allah'ın. Allah azze ve celle onların dediklerinden tenzih ederiz. Onların laflarından Allah'ı tenzih etmeyi Kur'an bize öğretiyor. Subhaneh deyin. Nasıl ki Subhaneke diyoruz. Subhaneke ve bihamdi. Allah azze ve celle'yi tesbih ediyoruz. Allah'ın hiçbir eksik sıfatının olmadığını söylüyoruz. Allah azze ve celle burada kendisinin öyle olduğunu ifade ediyor. Subhanehu ve Teala amma yekulun. Onların dediklerinden Allah münezzehtir. Onların dediklerine Allah yücedir. Uluven kebira. Hem de çok büyük bir yücelikle, çok büyük bir üstünlükle üstündür. Çok büyük bir yücelikle yücedir. çok yüksektir onlardan. Allah Azze ve Celle bu şekilde kendisinin sıfatını bize anlatıyor. Onların dedikleri gibi değil. Allah'ı tanımıyorlar. Allah'ı koymaları gereken yere koyamıyorlar. وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِي Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı koymaları gereken yere koyamadılar. Allah'ın sonsuz kudretini, rahmetini, ilmini kainatta görmüyorlar. Görmek istemiyorlar. O zaman kendilerini bir şey zannetmeye başlıyorlar. Hem itikatta sapmalar gösteriyorlar. Hem amelde sapmalar gösteriyorlar. Hem ahlakta sapmalar gösteriyorlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde kendisinin nasıl bir Allah olduğunu bize ilan ediyor. Onu ondan daha iyi tarif edecek yoktur. O nasıl tarif ediyorsa kendisini öyledir. Onun tarifi dışında bütün tarifler yanlıştır ve eksiktir. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Çeçenistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, bildiğimiz bilmediğimiz bütün yerlerdeki mücahit kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.